Ayrım 5, sayfa 43. Kuleden ayrılırken dönüp baktım. Ölü adamı göreceğimi sanarak. Sadece nöbetçi. Kendi kendine mırıldanıyordu. Yoksa o da mı ölüyle konuşuyordu? Kar maskesi yoktu. Ağrılıydı. Evinden 98 kilometre uzaktaydı. Benim evimde ise güneş yeni doğuyordu. Doğudakini batıya, batıdakini doğuya cümlesi burada Türkçe değildi. Anlaşılmıyordu. Araya Kürtçe parazitler giriyordu. Onları tercüme etmek için de Kürtler gerekiyordu. Ana dilleri düğümlenmiş Kürtler. Haritada köylerinin bir karış mesafesinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirme hakkını kullanan yüz binlerce Kürt. Eğitim birliğinde konuştukları zaman Türkçe konuş. Nereden bileyim anama sövmediğini diye azar işten çocuklara. Burada sor bakalım şu karıya evindeki silah kiminmiş diye emir veriliyordu. Sonuçta anasına sövülmesi için daima bir gerekçe olduğuna inananla birlikte donuyor, birlikte çözülüyorlardı. İlçenin tek kırtasiyesinde Kürtçe, Türkçe sözlük var mı diye sorduğumdaysa 30 yıldır bu dükkanı işletiyorum. İlk defa biri bunu soruyor yanıtını alıyordum. Oysa önünde İstanbul Life'ın eski sayıları ve kapaklarında onlara bakanlardan bambaşka yüzlerin sıralandığı bir tezgahı bile vardı. Ama sözlük yoktu. Demek ki anlaşılmamak için anlaşmıştık. Sorun yok. Nasıl olsa Midyatlı Doğu Beyazıtlı'yı, Harranlı da Cizreli'yi anlamıyordu. Sorun yok. Hiçbir sorun yok. Nasıl olsa geberip gideceğiz. Sözlerine gerek var. Başi diyorduk. İyi misin? Başi diyorlardı. İyiyim. Başi olmasalar ne olacaktı? Sonuçta hepimiz donarak ölecektik. Bembeyaz. Toplu mezarlara mikrop saçmasınlar diye dökülmüş kireç gibi üzerimizde duran karın altında ölecektik. O zaman anlaşabilirdik. O zaman her şey başi olacaktı. Başi? Başi. Amına koyayım. Her şey başi. Ölü adamdan kimseye söz etmeyi düşünmüyordum. Tatvan'a gitmeye niyetim yoktu. Askeri psikiyatri polikliniği oradaydı. Üstelik oraya varmak için KTM'den geçmek gerekiyordu. Kabul ve toplama merkezi. Stadyum projektörleriyle aydınlatılan 300 kişilik koğuşlarda yatmayı düşünmüyordum. Zor bölgede asker nakli için kurulmuş kışlalar. Adındaki baş harflerin açılımını kimsenin merak etmediği PKK adındaki boktan bir örgüt yüzünden böyle bir yol izleniyordu. Birlikte hareket ediliyor ve bir yerden diğerine koruma eşliğinde gidiliyordu. Güvenlik açısından şarttı. Garip olan tek şey ise iki dağın arasında verilen ihtiyaç molasında yamaçlardan inen onlarca herifin ellerindeki çuvallardan çıkarttıkları İran sigaralarını, tarihi geçmiş meyve sularını satmaya çalışmalarıydı. Gizli olması gereken, askeri bir konvoy geçişini takip edecek istihbarata sahip seyyar satıcıların varlığı bölgenin zorluğuna ilişkin inancımızı arttırıyordu. Bölge o kadar zordu ki seyyar satıcılardan bile kaçamıyorduk. Hayır, öyle adımı kimseye anlatmayacaktım. Karşıma sadece nöbetlerde çıkan bir hayaletle konuştuğumu kimse bilmeyecekti. Nöbet tutmanın ne demek olduğunu biliyordum. Belki de sadece yan etkilerinden biriydi. Saatlerce yalnız kalmanın, sabit durmanın etkilerinden biri halüsinasyon görmek olabilirdi. Nöbet sırasında başına garip olayların geldiği o kadar çok asker tanımıştım ki buna şaşırmazdım. Hikayelerini dinlediğimde bir belgesel hayal ederdim. Soru, nöbet sırasında ne yaptın? Olacak ve askerler sırayla yanıt verecekti. Sigara içtim, ağladım. Önümden geçen çocuğa para verip karşıdaki lokantadan yemek getirtip yedim. Kulenin duvarlarına yazılar yazdım. Kulenin arkasına diktiğim tohumlar yeşerince sarıp içtim. Bir pezevengin getirdiği çingene kadını siktim. Ağladım. Mermileri söküp içindeki barutları boşalttım. Ağladım. 326.784 seri numaralı silahımın namlusunu ağzıma sokup tetiğe bastım. Ağladım. Kapısında beklediğim cezaevinin mahkumları tarafından rehin alındım. 465.382 seri numaralı silahımın namlusunu sağ ayak bileğime dayayıp tetiği çektim. Ağladım. Bir köpek kulübesini söküp yaktım ve postallarımı ısıttım. Kabanı yere serip üstünde uyudum ve donarak öldüm. Karda çukur açıp içine sıçtım. Köpek öldüreni şarap zannederdim. Oysa bir soğuk çeşidiymiş. Kışlanın köpeklerinden birinin donarak ölmesini seyrettim. Ağladım. 906.584 seri numaralı silahımı hedef gözetmeksizin ateşledim ve 6 sivili öldürdüm. Ağladım. Her gün aynı saatte önümden geçip "Hayırlı nöbetler asker ağa!" diyen bir herif tarafından havaya uçuruldum. Cep telefonuyla konuştuğum karımdan çocuğumun ölü doğduğunu öğrendim. Ağladım. Belgeselin sonundaysa aynı sırayla hepsi şu cümleyi söyleyecekti. Ama nöbet yerini terk etmedim. Evet, belki ben de ölü bir adamla konuşuyordum ama büyütülecek bir şey yoktu. Nöbet bir hücreydi. Tam açık bir cezaevinin boşluk hücresi. İradeden örülmüş duvarları olan bir hücre. İçinde de iradenin sahibi olan bizler. Bir çeşit mahkumduk. Ama kürek mahkumu değil. Biz tüfek mahkumuyduk. Bu yüzden deliriyorduk. Alışık değildik. Bir silahla bu kadar yalnız kalmaya alışık değildik. Doğalı 20 yıl olmuş ve alışmaya vaktimiz olmamıştı. 21 yaşında İstanbul'u fetheden adamla kesinlikle ilgilenmiyorduk. İstanbul fazla uzaktı. Alışık değildik yalnızlığa. Belki eğitim birliğinde testislerimizi inceleyen doktor, 2 saat boyunca bir silahla 3000 kez yalnız kalabilir misin diye sorsaydı, her şey farklı olabilirdi. Hayır diyebilirdik. Sanmıyorum diyebilirdik. Bilmiyorum diyebilirdik. Peki ya sen kalabilir misin diye sorabilirdik. Ama öyle olmadı. Kullanamadığımız söz hakları ve seçimler dallarında kuruyup çürüdüler. Kimse bizim düşüncemizi merak etmedi. Normaldir. Düşüncelerimiz merak edilmeyecek kadar sıkıcıdır. Biz de kimseyi sıkmak istemiyorduk. Dolayısıyla garip bir direnç deneyinin kobayları olarak nöbetten nöbete gidiyorduk. Her ne kadar profesyonel, 20 uzman çavuşun çok daha etkili biçimde yerine getirebileceği görevleri 70-80 kişilik birliklerde elimize yüzümüze bulaştırsak da şikayet etmiyorduk. Sadece nöbet kulelerinde ölü adamlar görüyorduk. Hepsi o. Üstelik para bile alıyorduk bütün bunların karşılığında. Maaş, denetleme sorularından biridir. Maaşın ve iaşen ne kadar asker? Maaş 13 lira 27 kuruş. İaşe 24 lira 86 kuruş. Cevap doğru ama tekmil vermedin. Miktarını ezberlememiz gereken bir maaşımız bile vardı. Ama bu gururumuzu incitiyordu. Evet, küfürler, hakaretler ve aşağılamalardan arta kalan birkaç gram gururumuz kalmıştı. İncinecek kadar vardı. Çünkü biz zorunlu askerlik hizmetini yerine getirme hakkını gönüllü olarak kullandığını düşünen sivillerdik. Bu hak kullanımının karşılığında para almamız pek de ahlaki değildi. Aklımızdaki gönüllülük kavramına uymuyordu. Yatacak yer, kıyafet ve yiyecek verilmesi anlaşılabilirdi ama bu maaş da ne oluyordu? Ordu bünyesindeki hukuki statümüz konusunda kafamız karışıyordu. Kutsal bir görevin maaşı ne kadar olabilirdi? Gönüllüysek para almamalıydık. Ama eğer değilsek, işte o zaman orduda geçirdiğimiz 15 aylık süre ve katrilyonlarca kalorilik enerjimizin karşılığını olan nakdi miktar konusunda bambaşka bir hesap çıkartabilirdik. Aramızda birkaç okur yazar vardı ve zevkle hesaplayabilirlerdi. Sonucun 38 lira 3 kuruştan fazla olacağına emindim. Devleti iflas ettirecek kadar fazla. Aslında bedelli askerlik denen uygulama konuya ilişkin bir fikir veriyordu. 15 bin lira. Delirmemenin, topuğunu bir yerde bırakmamanın, silahına bakım yapan karşındaki salak tarafından gebertilmemenin ve son olarak Kalaşnikov denilen tüfeğin namlusuna denk düşmemenin karşılığı 15 bin lira. 15 milyon olmalıydı. 150 milyon. Ama değildi. Dolayısıyla biz de zamanımızın değerini hesaplayan dahi milletvekillerinin rüyalarına girmek için sıramızı bekleyebilirdik. Ne de olsa zamanımız çoktu. Harcayacak kadar çok. İngiltere'de uyuşturucu satandan, Fransa'da bulaşık makinesi fabrikasında çalışandan, adreslerini bile bilmedikleri naylon şirketleri yöneten ibnelerden daha çok zamanımız vardı. Her iflas eden hükümetin çıkardığı kanuna göre şanslı yıllarda doğup da birkaç haftalığına oynaşmaya gidenlerden daha çok zamanımız vardı. Devletin bize vermesi gerekiyordu o 15 bin lirayı. Kan parası, zaman parası, ölüm işçiliği tazminatı. Ama kimsenin böyle bir niyeti yoktu. Çünkü hiçbir borsada değerimiz yoktu. Aslında bir yerlerde bir değer biçilmişti hayatımıza. Eğitim Birliği'ne adım attığımız gün cebimizdeki 3 kuruşu yatırmak zorunda bırakıldığımız Oyak Banka bir de 20 lira ödeyip 12 bin liralık hayat sigortasından yararlanmıştık. Yararlanmak da zorunluydu. Ama 12 bin lirayı almak için bir de ölmek gerekiyordu. Her güzellik bir arada olmuyor tabii. Hem canlı kalacaksın hem de 12 bini alacaksın. Mümkün değil. Hesap basit. Doğdun, büyüdün, duydun. Ya malını ya canını. Bizim malımız yoktu. Olsaydı her ay 38 lira 3 kuruş vermezlerdi. Demek ki ölü adamı kimseye anlatmayacaktım. Ancak askerlik hizmeti nöbet tutarak ve konuşularak yerine getirilir. Eğer bir pezevenk ya da politikacı değilse, bir erkeğin en çok konuştuğu dönem zorunlu askerlik hizmetine yerine getirdiği günlere rastlar. Konuşuyorduk, sürekli, hiç durmadan, neredeyse nefes almadan. İçtimada, gazinoda, nöbette, uyurken, ordu jimnastiği yaparken, her zaman ve her yerde. Ağzımızdan salyalar yayılırdı, konuşurduk. Ağzımızdan kokular dökülürdü, konuşurduk. Her şeyi anlatırdık, ama her şeyi. Doğru olanları, yalan olanları, doğru ya da yalan olduğunu bilmediklerimizi. Bu yüzden ilçe halkıyla konuşmamız yasaktı. Konuşma hastalığımızı çok iyi bilen komutanlar bize sivillerle konuşmayı kesinlikle yasaklamıştı. Çünkü anlatabilirdik her şeyi, nöbet sistemimizi, silah ve mühimmatlarımızın özelliklerini, birliğimizin mimari yapısını ve aklımıza gelebilecek bütün stratejik bilgileri anlatabilirdik. Karşımızdakilerin yabancı istihbarat servislerinin yüksek eğitimli uzmanları olmasına gerek yoktu. Kullanmamızın yasak olduğu iPod'lara şarkı yükleyen bir telefon bayisi çırağının güler yüzü sohbetine tav olacak kadar gevezeydik. Neden bu kadar çok konuşuyorduk? Bilmiyorum. Bir tür yan etki. Ne barışta ne de savaşta olmanın yan etkilerinden biri. Deneyin etkilerinden biri. Ben de ölü adamı anlatmak için yanıp tutuşuyordum. Ama işim büyüyeceği ve Tatvan'a gönderileceğim korkusu ağır basıyordu. Bu yüzden kantinden aldığım siyah kaplı küçük deftere yazmaya başladım. Birlik kantinlerinde satılan bu küçük defteri çok yakından tanıyordum. Eğitim başlangıcında taşınması şart olan malzemelerden biriydi. Kamuflajımızdaki yerini tam olarak hatırlamıyorum. Pantolonun sağ arka cebi olabilir mi? Hayır. Orada mendilin durması gerekiyordu. Her neyse, siyah defter eğitim çavuşlarının cümlelerini kaydetmeye yarıyordu. Ama eğitim birliğinde fazla kalabalıktık. Su yetmiyordu. Kantine kağıt mendil gelmiyordu. Benim de karşıma şöyle bir yol ayrımı çıkıyordu. Siyah defterin çizgili sayfalarını askeri notlar almak için kullanacak ya da tuvalette kıçımı silmek için yırtacaktım. Garip de olsa bir ailem vardı ve bir zamanlar verdikleri tuvalet eğitimi bana ikinci yoldan gitmemi emrediyordu. Dolayısıyla o günlerde siyah defterle hayli yakın bir ilişkimiz olmuştu. Şimdi ise çizgili sayfalarına yazmayı tercih ediyordum. İnsanların kaçta kaçı yeni bir kalemi denemek için önce adlarını yazıyor, bilmiyordum ama ben bir tek onu yazmıyordum. Ancak yine de bu çok riskliydi. Önce bir adrese postalamayı düşündüm. Yazdıkça gönderecektim. Siyah defterlerin içinde parça parça firar edecektim. Kelime kelime, hece hece, nokta nokta kaçacaktım buradan. Ama sonra adresini bildiğim tek bir kişi bile olmadığını fark ettim. Dışarıda beni okuyabilecek kimse yoktu. Çaresizdim. Defterim benimle kalacaktı. Deliliğimin kanıtını nereye gizleyeceğimi bulmak için çok uğraştım. Birlikte özel hayat yoktur. Birlikte her şey açık bilgidir. Somut ya da soyut. Her şey ordu malıdır. Kişiye özel bilgilerin kişiye özel kalmasının tek yolu onları düşünmekle yetinmekten geçer. Ansızın yapılan üst, çanta, yatak, posta ve dolap aramaları bunun kanıtıdır. Bir erin sahip olmaması gerekenlerin başında akli dengesinin bozulduğuna ilişkin bir kanıt gelir. Bütün bunları çok iyi biliyordum. Bu yüzden siyah defteri sakladığım yeri sürekli değiştiriyordum. Sadece yazacağım zamanlar üzerimde taşıyor, sonrasındaysa kışlanın her deliğini sokup çıkartıyordum. Erler arasında herhangi bir emir olmadığı halde herhangi bir yere herhangi bir şey yazmak derhal dikkat çeker. Mektup yazdığımı söylüyordum. Anneme, babama, olmayan sevgilime. Hiç göndermediğim mektuplar. Her askerin hayatı bir diğerinin ilgisini çekiyordu. Fransızcayı nereden biliyordum? 20 yaşında olmama rağmen neden 30'muş gibi davranıyordum? Elimdeki o defter neydi? Ne yazıyordum? Karşıdakinin herhangi bir nesre tutan ellerine bakmak askeri bir alışkanlıktır. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, bütün malzemeler ve aksesuarların eşit dağıtıldığı bir yerde farklı bir nesne arayışı. İkincisi ise, ilgi çekici bir nesne görüldüğü takdirde ona nasıl ulaşabileceğini öğrenme isteğidir. Kantinde satın alınanlar herkesin ezberindedir. Farklı olan her şey dikkat çeker. Yanınıza yaklaşan erin yüzünüz yerine ellerinize bakması ancak zamanla alışılabilen bir durumdur. Sizin de başkalarının ellerine ve taşıdıklarına bakmaya başladığınız gün her şey sıradan hale gelir. Erler arasında sosyal mesafe yoktur. Sıkışabilme yeteneğimiz büyüktür. Her yere sığabiliriz. Bohçalanmış gibi. İstiflenmiş kışlıklar gibi. Kapalı bir akordeonun körüğü gibi. Bir ranzada 4 kişi uyuyabilir, bir aynada 3 kişi tıraş olabilir, bir telefon kulübesinde 6 kişi sigara içebiliriz. Araziler geniş ancak koğuşlar dardır. Askeri mimarinin özü, asgari metrekareyi kaplamaktır. Neden bilmiyorum. Belki de hedef küçültmek için ya da daima esas duruşu hatırlatmak için. Esas duruşta bekleyen binalar ve içlerinde biz. Ayrım sonu, sayfa 52.